Ayrım 33. Yüzyıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 296. Başlangıçta herkes bir salgın var sandı. Ev kadınları özellikle öğle uykusu saatlerinde ölü kuşları süpürüp faraşa toplamaktan, erkekler de kuş ölülerini el arabalarına yükleyip nehre dökmekten usandılar. Paskalya günü 100 yaşındaki peder Antonio Isabel vaaz verirken, kuşların ölümüne serseri Yahudinin kötü ruhunun yol açtığını, kendisinin de bir gece önce serseri Yahudi'yi görmüş olduğunu söyledi. Serseri Yahudinin kafir bir kadınla teke arası bir yaratık olduğunu, soluğuyla havayı yakan bir cehennem hayvanına benzediğini, gözünün değdiği yeni gelinlerin canavarlar doğurmasına neden olduğunu anlattı. Bütün kasabalılar papazın artık bunayıp abuk sabuk konuştuğuna inandıkları için sözlerine önem vermediler. Ne var ki çarşamba günü şafak sökerken bir kadın çığlık çığlığa kasabayı ayağa kaldırdı. Çatal tırnaklı ve iki ayaklı bir yaratığın ayak izlerini gördüğünü söylüyordu. İzler öylesine belirgindi ki gidip görenler papazın anlattığı cinsten korkunç bir yaratığın var olduğuna inandılar ve bahçelerinde tuzaklar kurmak için el birliğiyle çalışmaya koyuldular ve onu öylelikle yakaladılar. Ursula'nın ölümünden iki hafta sonra Petrakotes'le Aureliano Segundo yakından gelen bir dana böğürtüsüyle korkarak uykudan sıçradılar. Sesin geldiği yere gittiklerinde birkaç kişi üzeri kuru yapraklarla örtülmüş tuzağa düşen canavarı ucu sivri sopalarla iteleyerek dışarı çıkarıyorlardı. Canavar genç tosun kadar olduğu halde öküz gibi ağırdı. Yaralarından yağlı yeşil bir sıvı akıyordu. Gövdesi sert kıllarla ve yer yer öbeklenmiş kenelerle kaplıydı. Derisi balık pullarına benzer bir zırhla kalınlaşmıştı. Ama papazın anlattıklarının tersine, gövdesinin insanı andıran organları bir erkekten çok mariz bir meleğe benziyordu. Elleri titrek ve ufaktı, gözleri iri ve hüzünlüydü. Omuz başlarında bir oduncunun baltasına kurban gitmiş olan güçlü kanat dipleri vardı. Herkes görsün diye canavarı ayak bileklerinden bağlayıp alandaki badem ağaçlarından birine astılar. Çürümeye başladığı zaman da onu hayvan leşi gibi nehre mi atsınlar, insan ölüsü gibi toprağa mı gömsünler karar veremedikleri için kocaman bir çalı çırpı demetini ateşleyip canavarı yaktılar. Kuşların ölümüne gerçekten onun mu neden olduğu bir türlü anlaşılamadıysa da ne yeni gelinler canavarlar doğurdu ne de sıcaklık arttı. Rebecca o yılın sonunda öldü. Ömrü boyunca yanından ayrılmamış olan hizmetçi Argenida, yetkililere başvurarak hanımının 3 gündür odasından çıkmadığını bildirdi ve kapıyı kırdıklarında Rebecca'yı yatağında büzülmüş buldular. Saç kırandan kel olmuştu, parmağı da ağzındaydı. Aureliano Segunda cenazeyi kaldırmayı üzerine aldı. Sonra evi satmak için onarmak istedi. Oysa ev öylesine yıkıntıya dönmüştü ki duvarlara sürülen badana hemen kabarıyor, döşemeleri çatlatıp çıkan yaban otlarını, kirişleri çürüten zehirli sarmaşıkları durdurmaya harç yetmiyordu. İşte tufandan sonra işler böyle gitti. Unutkanlık insanların ağırkanlılığına taban tabana zıt bir hızla ağır bastıkça anılar unutulup gidiyordu. Sonunda unutkanlık öylesine uç noktaya vardı ki Neerlandiya anlaşmasının bilmem kaçıncı yıl dönümünde Albay Aureliano Buendia'nın kaç kez reddettiği madalyayı vermeye gelen Cumhurbaşkanı'nın temsilcileri albayın soyundan birini bulabilmek için çalmadık kapı bırakmadılar. Madalyayı som altın sanan Aureliano Segundo hemen almaya heveslendiyse de Petrakotes elçilerin bir tören yapmak istediklerini, bildiri ve konuşmaları hazırladıklarını söyleyerek madalyanın üzerine atlamanın uygun kaçmayacağına onun aklını yatırdı. Yine o sıralarda Melkiades'in biliminin son varisleri olan çingeneler yeniden geldiler. Kasabayı öyle yıkık dökük, kasabalıları dünyadan öyle kopuk görünce, tıpkı ilk gelişlerinde yaptıkları gibi ev ev dolaşıp Babilli bilgelerin son buluşu diye mıknatıslı külçeleri gösterdiler. Kocaman büyüteçlerle güneş ışınlarını bir noktaya yansıttılar. Ve yine çevrelerine kümelenen çaydanlıkların takla atışını, çanakların sıçrayışını ağzı açık seyreden, bir çingene karısının ağzına sokup çıkardığı takma dişlere şaşkınlıkla bakmak için 50 senti bastıran kalabalık bu sefer de eksik olmadı. Mr. Brown'un tahtı andıran koltuklarla dolu, cam tavanlı özel vagonunu bağlattırdığı trenden ve geçişi bütün bir öğleden sonrayı kapsayan 120 vagonluk muz katarından geriye kala kala köhne bir sarı tren kalmıştı. Bu tren artık ne Macondo'ya kimseyi getiriyor ne de Macondo'dan kimseyi götürüyordu. Issız istasyonda 40 yılda bir duruyordu. Kuşların gizemli ölümü ve serseri Yahudinin kurban edilmesiyle ilgili rapor üzerine incelemeler yapmaya gelen dini yetkililer, Peder Antonio Isabel'i çocuklarla körebe oynarken buldular ve yazdığı raporun uydurma olduğu kanısına vararak onu tımarhaneye götürdüler. Çok geçmeden de onun yerine Peder Augusto Angel'i yolladılar. Peder Augusto Angel genç, dinamik, atak bir adamdı. Kasabalıların ruhları uyuşmasın diye günde birkaç kez çanları kendi eliyle çalıyor, halkı kiliseye çağırmak için ev ev dolaşıyordu. Ancak daha bir yıl geçmeden havayla birlikte sunulan boş vermişliğe, her şeyi yıpratıp tüketen kızgın tozun ve öğle uykusu saatlerindeki dayanılmaz sıcakta yenilen köftelerin getirdiği uyuşukluğa papaz da kapıldı gitti. Ursula'nın ölümüyle birlikte ev yeniden bakımsız kaldı. Amaranta Ursula gibi canlı ve kararlı birinin bile kurtaramayacağı bir viraneliğe dönüştü. Amaranta Ursula, yıllar sonra büyüyüp ayağı yerde, ön yargılardan uzak, mutlu ve modern bir kadın olunca, bu yıkıntıyı temizlemek için kapıları pencereleri açtı, bahçeyi yeniden düzenledi, artık güpegündüz verandada tur atmaya başlamış olan kırmızı karıncaların kökünü kuruttu ve çoktan unutulmuş konukseverlik havasını yeniden diriltmeye boş yere çabaladı. Fernanda'nın manastıra kapatılırcasına yüreğine gömülüp kalmış tutkusu, Ursula'nın çağlayıp akan yüzyılına karşı aşılmaz bir engel oldu. Fernanda, kuru ve kızgın yel esip geçtikten sonra da yalnızca kapıları açtırmamakla kalmadı, pencereleri de kapatıp diri diri gömülme töresine uyarak çaprazlama tahtalarla da çaktırdı. Görünmez doktorlarla sürdürülen yazışmalar bir sonuç vermedi. Ameliyat tarihinin kaçıncı kez ertelenmesinden sonra en son vardıkları anlaşmaya uygun gün ve saatte odasına çekildi. Üzerine yalnızca beyaz bir çarşaf örttü, başını da kuzeye çevirip yattı. Sabaha karşı saat 1'de başına buzlu bir sıvıya batırılmış bez konulduğunu duydu. Uyandığı zaman güneş parlıyordu ve bacaklarının arasından göğüs kemiğine uzanan yay biçiminde kaba bir dikiş vardı. Ancak daha önceden belirlenmiş yatak istirahati süresini tamamlamadan görünmez doktorlardan kaygılı bir mektup aldı. Doktorlar onu 6 saat uzun uzun inceledikleri halde kendisinin ısrarla sözünü ettiği hastalık belirtilerinden hiçbirini göremediklerini yazıyorlardı. Fernanda'nın olayları adlı adınca tanımlayamama huyu bu karışıklığı yaratmıştı. Telepati yoluyla ameliyat yapan doktorlar, Fernanda'da rahim ağzına yerleştirilen peserle çözümlenebilecek önemsiz rahim sarkmasından başka bir dert bulamamışlardı. Umduğunu bulamayan Fernanda, daha ayrıntılı ve kesin bilgi edinmek istediyse de, doktorlar artık onun mektuplarına yanıt vermediler. Fernanda bilmediği bir sözcüğün altında ezilip kıvranmaya başladı. Sonunda dayanamadı, utanmayı bir yana bırakıp peserin ne demek olduğunu sormaya karar verdi. Fransız doktorun 3 ay önce kendini tavandan sarkıttığı iple astığını ve kasabalılar karşı çıktığı halde Albay Aureliano Buendia'nın silah arkadaşlarından biri tarafından gömüldüğünü Fernanda ancak o zaman öğrenebildi. Bunun üzerine derdini oğlu Jose Arcadio'ya açtı. O da peser denilen lastik halkaları ve nasıl kullanılacağını anlatan tarifnameyi Roma'dan annesine gönderdi. Fernanda halkaları nasıl kullanacağını iyice ezberledikten sonra kağıdı tuvalete attı çünkü evdekilerden hiçbirinin derdinin ne olduğunu bilmesini istemiyordu. Aslında böyle bir önlem gereksizdi, ev halkının zaten onunla ilgilendiği yoktu. Santa Sofia de la Piedad o yaşlı haliyle koşuşturuyor, yenilen birkaç lokma yemeği pişiriyor, kendini hemen bütünüyle Jose Arcadio Segundo'nun bakımına adıyordu. Çekiciliği güzel Remedios'u biraz andıran Amaranta Ursula, eskiden Ursula'ya eziyet ederek geçirdiği zamanı derslerine ayırdı. Kafası iyi çalışıyordu, öğrenime merak sarmıştı. Onun bu tutumu, Aureliano Segundo'nun bir zamanlar meme için beslediği büyük umutları canlandırdı. Muz şirketi döneminde moda olup yerleşen bir töreye uyarak, öğrenimini tamamlamak için kızını Brüksel'e göndermeye söz verdi. Bu hayal, onu sellerin yıkıp harap ettiği toprakları yeniden canlandırmaya yöneltti. Aureliano Segundo'nun 40 yılda bir eve gelişleri, yalnızca Amaranta Ursula'yı görmek içindi. Çünkü zamanla Fernanda'ya iyice yabancılaşmıştı. Ufak Aureliano ise ergenlik çağına geldikçe içine kapanıyordu. Aureliano Segundo, Fernanda'nın yaşlandıkça yumuşayacağını ve çocuğun kasabanın yaşantısına katışmasına ses çıkarmayacağını umuyordu. Zaten kasabalılardan hiçbiri çocuğun gerçek kimliğini araştırmak zahmetine kalkışmazdı. Ne var ki Aureliano da yalnızlığı yeğler gibi görünüyor, evin sokak kapısında başlayan dünyaya karşı hiçbir merak ve ilgi göstermiyordu. Ursula Melquiades'in odasını açtırdıktan sonra Aureliano odanın çevresinde dolanmaya başladı. Aralık kapıdan içeri göz atıyordu. Jose Arcadio Segundo ile aralarında karşılıklı yakınlığın ne zaman doğduğunu kimse anlamadı. Aureliano Segundo, onların arasındaki dostluğu çok sonradan, ancak çocuk istasyondaki kıyımdan söz ettiği zaman öğrendi. Bir gün sofrada konuşulurken, birisi muz şirketi gittikten sonra kasabanın iflahı olmadığından yakınınca, çocuk istasyondaki kıyıma değindi ve yetişkin birinin olgun görüşleriyle karşı çıktı. Genel düşünüşün tersine Aureliano, muz şirketi gelip kasabayı yozlaştırmadan, düzenini bozmadan ve baskı kurmadan önce, Macondo'nun kendince hali vakti yerinde, bolluk bereket içinde bir yer olduğu görüşünü savundu. Tufana da işçilere verilen sözleri yerine getirmemek için şirket mühendislerinin neden olduğunu ileri sürdü. Öylesine mantıklı, öylesine güzel konuşuyordu ki, akıllı kişilerin yanında böyle konuştuğu için Fernanda onu dine saygısızlık etmeye çalışan düzmece peygamberlere benzetti. Çocuk istasyonun önünde kıstırılan 3000'den çok işçiyi askerlerin makineliyle nasıl taradığını, cesetleri 200 vagonluk katara nasıl yükleyip denize döktüğünü ayrıntılarıyla anlattı. Çoğu kişi gibi resmi açıklamalara inanıp hiçbir olay çıkmadığını sanan Fernanda, bunları duyunca çocuğun Albay Aureliano Buendia'nın anarşist görüşlerini aldığı korkusuna kapılarak ona susmasını söyledi. Oysa Aureliano Segundo, çocuğun anlatımında kardeşinin görüşlerini fark etmişti. O sıralarda herkesin kendisini deli sanmasına rağmen, aslında evdeki en aklı başında insan Jose Arcadio Segundo'ydu. Ufak Aureliano'ya okuyup yazma öğretti, sonra ona el yazmalarını söktürmeye başladı. Bir yandan da muz şirketinin Macondo için ne demek olduğunu, şirketin yaptıklarını kişisel yorumlarına göre anlattı. Bunları öğrenerek büyüyen Aureliano, yıllarca sonra dünyaya katıldığı zaman onun söylediklerine kimse inanmadı. Çünkü anlattıkları, tarihçilerin uydurduğu ve ders kitaplarına yazdığı düzmecelere taban tabana zıttı. Kuru sıcağın, tozun, rüzgarın girmediği odada, José Arcadio Segundo'da, Aureliano'da özellikleri kuşaklardan kuşaklara geçen bir ihtiyarın, pencerenin önünde oturan karga kanadı şapkalı bir ihtiyarın görüşlerine eriştiler. O adam, onlar doğmadan çok önce dünya görüşünü belirlemişti. Amca ile yeğen aynı anda aynı kanılara varıyorlar. Aylardan hep Mart, günlerden hep Pazartesi olmasının ne demeye geldiğini aynı anda çıkarıyorlardı. O zaman evde söylenildiği gibi José Arcadio Buendía'nın deli olmadığını, zamanın da arada bir sendeleyip ayağını burkabileceği, doğrulup kalkarken de sonsuza dek aynı kalacak bir dilimini bir odada bırakabileceği gerçeğini, yalnızca José Arcadio Buendía'nın kavramış olduğunu anladılar. José Arcadio Segundo, el yazmalarının şifreyi andıran harflerini de çözmüştü. Bu yazının 47 ya da 53 harflik bir alfabesi olduğunu çıkarmıştı. Harfler tek tek yazıldığı zaman karalama gibi görünüyordu. Hele Melquiades'in incecik yazısıyla ipe serilmiş çamaşırları andırıyordu. Aureliano bunlara benzer harflerin resmini İngilizce ansiklopedide gördüğünü hatırladı ve José Arcadio Segundo'nun çözdüğü şifreyle karşılaştırmak için odaya getirdi. Gerçekten de iki alfabe birbirini tutuyordu. Aureliano Segundo bulmaca piyangosunu düzenlediği sıralarda gırtlağında bir düğümle uyanır oldu. Ağlamak istiyor da ağlayamıyormuş gibiydi. Petra Cotes ondaki bu rahatsızlığı kötü günlerin yarattığı sinir bozukluğuna verdi. Bir yılı aşkın süreyle her sabah Aureliano Segundo'nun damağına kaşığın ucuyla bal sürüp turp suyu içirdi. Boğazındaki durum soluk almasını zorlaştırınca Aureliano Segundo Pilar Ternera'ya koşup kendisini iyileştirecek bir koca karı ilacı bilip bilmediğini sordu. El altından ufak bir randevu evi çalıştırarak 100 yaşını bulmuş olan gözü pek ninesi, koca karı ilaçlarına inanmadığı için işi iskambillere aktardı. Maça bacağının kupa kızını boynundan yaraladığını görünce, Fernanda'nın kocasını yeniden eve döndürmek için büyü yaptığını, kocasının resmine iğneler saplamak gibi modası geçmiş bir çareye başvurduğunu, ancak büyü yapmasını beceremediği için kocasının gırtlağında ur olmasına yol açtığını söyledi. Aureliano Segundo'nun düğünde çekilenlerden başka resmi yoktu, onlar da aile albümündeydi. Aureliano Segundo, karısı görmeden evi araştırmaya koyuldu ve çekmecelerden birinin dibinde, orijinal kutusunda duran yarım düzine peseri buldu. Ufak kırmızı lastik halkaları büyüyle ilgili sanan Aureliano Segundo, Pilar Ternera'ya göstermek için halkaları cebine attı. Pilar Ternera halkaların ne olduğunu anlayamadı ama hiç gözü tutmadığı için işin içinde iş vardır diyerek bahçede bir ateş yakıp halkaları yaktı. Fernanda'nın büyüsünü bozmak için Aureliano Segundo'ya anaç bir tavuğu ıslatıp diri diri kestane ağacının altına gömmesini söyledi. Aureliano Segundo onun dediklerine öyle iman etmişti ki tavuğu gömdüğü tümseyi daha kuru yapraklarla örtmesine kalmadan soluğunun rahatladığını duydu. Fernanda ise halkaların yok oluşunu görünmez doktorların bir misillemesi olarak yorumladı ve oğlunun yolladığı yeni halkaları gömleğine diktiği gizli cebe yerleştirdi. Tavuğu gömdükten 6 ay sonra Aureliano Segundo bir gece yarısı korkunç bir öksürük kriziyle uyandı. Gırtlağına yengeç sarılmış da sıkıyormuş gibi oluyordu. O zaman yakıp yok ettiği bütün o büyülü halkalara, ıslatıp gömdüğü tavuklara rağmen ortada tek gerçek olduğunu ve ölmek üzere bulunduğunu anladı. Kimseye bir şey söylemedi. Amaranta Ursula'yı Brüksel'e gönderemeden ölürüm korkusuyla görülmemiş bir çalışmaya koyuldu ve haftada bir yerine tam 3 kez piyango çekmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde sokağa çıkıyor, ancak ölümü yaklaşmış birine yaraşan heyecan ve telaşla bilet satmak için bütün kasabayı dolaşıyor, en kenar köşe mahallelere uzanıyordu. İlahi takdir piyangosu diye çağırıyordu. Fırsatı kaçırmayın, böylesi ancak 100 yılda bir gelir. Neşeli görünmeye, gevezelik etmeye, incelik göstermeye çalışıyordu. Ama bunları yürekten yapmadığını anlamak için yüzünün solgunluğunu ve boncuk boncuk terleyişini görmek yetiyordu. Kimi zaman ıssız bir köşeye çekiliyor ya da içini yırtan kıskaçlardan kurtulup soluk alabilmek için olduğu yere çöküveriyordu. Gece yarıları bile dolaşıyor, Kırmızı Fenerler Mahallesi'ne gidip gramofonların başında gözyaşı döken yalnız kadınları talihlerini denemeye çağırıp avutmaya çabalıyordu. Biletleri çıkarıyor, "Bak bu numaraya tam 4 aydır piyango vurmadı," diyordu. "Bu fırsatı kaçırmayın, yaşam sandığınız kadar uzun değil." Sonunda saygınlığını yitirdi, onunla alay etmeye başladılar. Hele son aylarında ona eskisi gibi Don Aureliano demeyi bırakıp yüzüne karşı Bay İlahi Takdir der oldular. Aureliano Segundo'nun sesi gittikçe çatallaşıyor, falsolanıyordu. Sonunda köpek hırlamasına dönüştü. Yine de Petrakotes'in bahçesine toplananların getirdiği umudu söndürmedi. Sesini yitirdiği ve çok geçmeden acıların dayanılmaz olacağını kestirdiği zaman kızını Brüksel'e yollamak için domuz ve keçi lotaryasının yetmeyeceğini anladı. Bunun üzerine parası olan birinin kolayca eski durumuna getirebileceği topraklarını piyangoya koymayı düşünerek dillere destan bir lotarya düzenledi. Bu öylesine kapsamlı bir girişimdi ki belediye başkanı bile piyangoyu resmi duyuru ile açıklayarak ona yardım etmekten geri kalmadı. Tanesi 100 pezo olan biletleri almak için dernekler kurdu ve bir haftaya kalmadan biletler tükendi. Piyangonun çekildiği gece kazananlar büyük bir şenlik düzenlediler. Ancak muz şirketi dönemindeki şenliklerle kıyaslanabilecek bir tantana oldu. Ve Aureliano Segundo, şeytan çatlatan Francisco'nun çoktan unutulmuş şarkılarını son olarak akordiyonla çaldı ama bu kez şarkıları söyleyemedi. 2 ay sonra Amaranta Ursula Brüksel'e gitti. Aureliano Segundo ona yalnızca büyük piyangoda toplanan parayı vermekle kalmadı, daha önceki aylarda bir kenara ayırabildiği ve piyanoyu, akordiyonu, eskimiş bir yığın ıvır zıvırı satarak topladığı paraları da üstüne koydu. Onun hesabına göre bu para kızının öğrenimine yetecekti. Yalnızca geri dönüş için yol parası eksik kalıyordu. Brüksel'in Paris'e ve Paris'in rezaletlerine çok yakın olduğunu düşündükçe çılgına dönen Fernanda, son ana kadar kızının gitmesine karşı çıktı. Ama Peder Angel, rahibelerin yönettiği ve Katolik genç kızlar için kurulmuş bir yurda mektup yazınca, Amaranta Ursula da öğrenimini tamamlayana kadar orada kalmaya söz verince Fernanda yatıştı. Daha da ötesi, papaz efendi kızı Toledo'ya giden bir grup Fransisken rahibenin yanına kattı ve onlardan Belçika'ya gidecek güvenilir birilerini bulup Amaranta Ursula'yı onlara teslim edeceklerine söz aldı. Bu işlerin düzenlenmesi için yapılan yazışmalar süre dursun, Aureliano Segundo, Petrakotes'in yardımıyla Amaranta Ursula'nın eşyalarını hazırlıyordu. Fernanda'nın çeyiz sandıklarından birine giysileri yerleştirdikleri gece, her şey öylesine belirlenmişti ki, Amaranta Ursula, Atlantik'i geçerken giyeceği tayyörleri, kumaş terlikleri, vapurdan indiği zaman bakır düğmeli mavi pardösüyle ince deri pabuçları giyeceğini artık ezbere biliyordu. Vapurdan inerken denize düşmemek için nasıl yürümesi gerektiğini, rahibelerin yanından hiç ayrılmayacağını, yemek saatleri dışında kamarasından dışarı adım atmayacağını, Vapurda ister kadın ister erkek kimsenin sorularına yanıt vermeyeceğini de bellemişti. Amaranta Ursula'nın yanında deniz tutmasına karşı suyuna damlatacağı ilaçla, Peder Angel'in kendi eliyle yazdığı ve fırtına çıkarsa okunulacak 6 duanın bulunduğu bir defter vardı. Parasını koysun diye Fernanda ona branda bezinden bir kemer dikti ve uyurken bile kemeri çıkarmamasını öğütledi. Küllü suyla yıkayıp alkolle dezenfekte ettiği oturağı da vermek istediyse de Amaranta Ursula sınıf arkadaşları kendisiyle alay ederler diye oturağı almadı. Birkaç ay sonra Aureliano Segundo son soluğunu verirken kızını son gördüğü haliyle annesinin yine ne öğüt verdiğini duyabilmek için ikinci mevki kompartmanın camını indirmeye uğraşırken ki haliyle hatırlayacaktı. Amaranta Ursula pembe ipekli bir giysi giymişti. Sol omuzuna bir demet yapma menekşe iğnelemişti. Ayaklarında alçak topuklu, iri tokalı deri pabuçları, jartiyerle tutturulmuş ipek çorapları vardı. İncecikti. Uzun saçlarını açık bırakmıştı. Canlı gözleri Ursula'nın o yaştaki görünümünü andırıyor. Ayrılırken ağlamayışı da gülmeyişi de yine Ursula gibi güçlü olduğunu kanıtlıyordu. Bir yandan hız alan vagonun yanı sıra yürüyüp bir yandan düşmesin diye Fernanda'nın kolunu tutan Aureliano Segundo eliyle öpücük gönderen kızına ancak el sallamaya fırsat bulabildi. Karı koca kızgın güneşin altında kıpırdamadan durdular. Ufukta kara bir çizgi haline gelene kadar trenin ardından baktılar. Düğünlerinden bu yana ilk kez kol kola girmişlerdi. Ağustos'un 9'unda daha Brüksel'den hiç mektup gelmeden önce José Arcadio Segundo Melquiades'in odasında Aureliano ile konuşurken kendi de ne söylediğinin farkına varmadan 3000 kişiden fazla olduğunu ve hepsinin denize döküldüklerini sakın aklından çıkarma dedi. Sonra sırt üstü el yazmalarının üzerine düştü ve gözleri açık öldü. Aynı anda Fernanda'nın yatağında da ikiz kardeşi uzun süredir boğazını kemiren çelik kıskaçlarla olan çekişmesinin sonuna geldi. Bir hafta önce sesi hepten gitmiş, soluk almak için canını dişine takarak ve bir deri bir kemik halde iki ev arasında gide gele başı dönen sandıklarını, serseri akordiyonunu toplamış, karısının yanında ölmek için verdiği sözü yerine getirmeye başlamıştı. Petra Cotes onun sandıkların toplamasına yardım etti ve bir damla gözyaşı dökmeden onu uğurladı. Ne var ki gömülürken giymeyi vasiyet ettiği pabuçları vermeyi unutmuştu. Bu yüzden Aureliano Segundo'nun öldüğünü duyunca Petra Cotes karalar giyindi, pabuçları bir gazeteye sardı ve Fernanda'dan ölüyü görebilmek için izin istedi. Fernanda ona eşikten içeri adım attırmadı. Petra Cotes, kendinizi benim yerime koyun diye yalvardı. Böylesine aşağılanmayı kabullenmem için onu ne kadar sevmiş olduğumu bir düşünün dedi. Fernanda, metresler her türlü aşağılanmayı hak eder diye karşılık verdi. Bekle de başka bir dostun öldüğü zaman pabuçları ona giydirirsin. Santa Sofia de la Piedad, oğluna verdiği sözü tutarak onun diri diri gömülmemesini sağlama bağlamak için José Arcadio Segundo'nun gırtlağını mutfak bıçağıyla kesti. Cesetler bir örnek tabutlara yerleştirildi. Öldükleri zaman iki kardeş tıpkı çocukluklarında olduğu gibi ayırt edilemeyecek kadar birbirlerine benziyorlardı. Aureliano Segundo'nun taşkınlık günlerindeki yoldaşları tabutun üstüne "Durun inekler, ömür dediğin geçip gidiverir" yazılı mor kurdeleli bir çelenk koydular. Bu küstahlıktan çılgına dönen Fernanda çelengi çöpe attırdı. Son anın kargaşası içinde cenazeleri evden çıkaran yaşlı ayyaşlar tabutları karıştırdılar ve ters mezarlara gömdüler. 33. ayrımın sonu. Sayfa 305.